Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran, İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. ...25. bölüm... Zekat ve Cimrilik. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Estağfirullah. Ve la yahsebennellezine yebhalun bima ataahumullah min fadlihi huwa hayran lehum bel huwa şerrun lehum. Seyutavvekun ma bakhilu bihi yevmel kıyame. Ve lillahi mirasus semavati vel ard vallahu bima taamelun habir. Sadakallahu lazim. Allah'ın kendi faziletiyle bağışlamış olduğu malda cimrilik ederek zekatını vermeyenler, kendileri hesabına faydalı bir davranışta bulunduklarını sanmasınlar. Bu yaptıkları kendilerine kötülüktür. Cimrilik ederek yanlarında tuttukları zekat, kıyamet gününde ateşten bir halka olup boyunlarına geçirilecektir. Yine ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Estağfirullah. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِك۪ينَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ O Allah'a ortak koşanların vay haline ki, onlar mallarının zekatını vermezler ve ahiret gününe inanmayanlar da onlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur ki, mal sahiplerinin vermekten kaçındıkları zekat payı, kıyamet günü azgın bir yılan şekline sokularak boyunlarına dolanacaktır. Yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Ey muhacirler topluluğu! 5 şey var ki bunlar başınıza gelir ve bunlarla imtihan edilirseniz bunlara yetişmenizden Allah'a sığınırım. 1. Bir cemiyette fuhuş yaygın ve aleni hale gelince o cemiyette o zamana kadar görülmemiş olan bozukluk ve hastalıklar salgın hale gelir. 2. Eksik ölçüp tartanların belirdiği bir cemiyette kıtlık yılları, geçim sıkıntısı ve zalim yönetim baş gösterir. 3. Mallarının zekatını vermeyenlerin çoğaldığı bir cemiyette kuraklıkla cezalandırılır. Öyle ki hayvanlar olmazsa hiç yağmur yüzü görmezler. 4. Allah'a ve onun Resulüne verdiği sözden cayan bir cemiyetin başına dış düşman musallat edilerek sahip oldukları bazı imtiyazlar ellerinden alınır. 5. Devlet adamlarının Allah'ın kitabına göre hükmetmeyen cemiyetlerde iç karışıklıklar, kargaşalıklar baş gösterir. Efendimiz Aleyhisselam yine buyurur ki, bütün hayatını cimrilik içinde geçirdikten sonra ölmeye yakın cömert kesilenlere Allah buğz eder. Şu iki sıfat müminde birleşmez, cimrilik ve huysuzluk. Allah'a yemin ederim ki hiçbir cimri cennete giremez. Aman cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik bir cemiyete hem zekat vermekten kaçınmaya, hem akrabalık bağlarını çiğnemeye ve hem de birbirlerinin kanını dökmeye sürükler. Allah alçaklığı yaratırken hamurunu cimrilik ve mal ile yoğurdu. Hasan el-Basri'ye cimrilik nedir diye sorarlar. O da insanın malının zekat olarak verdiği kısmını kayıp elinde kalan kısmını şeref saymasıdır. Hiç şüphesiz cimriliğin kaynağı mal sevgisi, aşırı ihtiras, fakir düşme korkusu ve evlat sevgisidir. İmam-ı Azam, Allah ona rahmet etsin, ben cimrinin adil olabileceğine ihtimal veremem. Çünkü cimrilik sahibini aldanmayayım diye mızmızlanarak saymaya ve sonunda hakkından fazlasını almaya sürükler. Böyle bir insan güvenilmeye de layık değildir. Bir gün Yahya aleyhisselam iblis ile karşılaşır. Ona, ey iblis, söyle bana dünyada en sevdiğin ve en kızdığın insan hangisidir diye sorar. İblis ona, en sevdiğim insan müminin cimrisi ve en nefret ettiğim insan da fasık cömerttir diye cevap verir. Hazreti Yahya ona neden diye sorar. Şeytan şu cevabı verir. Çünkü cimrinin cimriliği bana yeter. Fakat fasık cömerte gelince Allah'ın cömertliğini göz önünde bulundurarak onu affedeceğinden korkarım. Daha sonra da şeytan, eğer sen Yahya olmasan sana bu sırrı açmazdım diyerek yürüdü ve gitti. Bişir rahimehullah der ki, Cimri ile karşılaşmak acıdır. Ona bakmak ise kalbe sıkıntı verir. Araplar eskiden beri cimrilik ve korkaklığı utanılacak bir huy sayardılardı. Nitekim bir şair de bu hususta şöyle der: "Ver azalır diye korkma, çünkü Allah rızıkları kullar arasında bölüştürmüştür. İşler bozuk giderken cimriliğin faydası yok. Buna karşılık işler yolunda giderken vermenin zararı yok." ...26. bölüm... Aşırı İhtiras. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: "Sizin hesabınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum: aşırı emeller beslemek ve nefsinizin azgın ihtiraslarına kapılmak. Çünkü aşırı emeller beslemek ahireti unutturur, nefsin doyumsuz ihtiraslarına kapılmak ise insanları haktan saptırır." Peygamber Efendimiz yine buyurur ki: "Şu üç şeyin üç şeye yol açacağına kefilim. 1- bütün benliğiyle dünyaya sarılan, 2- dünyaya hırslanan, 3- dünya için cimrilik eden kimse, 1- ötesinde zenginlik olmayan bir fakirlikle, 2- bitip tükenmez meşguliyetle, 3- beraberinde hiç zenginlik olmayan hüzünle karşılaşırlar." Rivayet edildiğine göre sahabilerden biri olan Ebu Derda radıyallahu anh Humus halkına şöyle seslendi: "Ey Humus halkı, oturamayacağınız kadar çok binalar kurmaktan, ulaşılması mümkün olmayan emeller beslemekten, yiyeceğinizden çok varlık ve servet biriktirmekten utanmıyor musunuz? Sizden önce gelip göçenler de binalar yükseltmişlerdi. Çok servetler yığmışlar ve uzak vadeli emeller peşinde koşmuşlardı. Fakat kurdukları binalar mezarları oldu. Uzak vadeli emellerinde hayal kırıklığına uğradılar ve yığdıkları servetler de hiçbir işlerine yaramadı." Hazreti Adem aleyhisselam oğlu Şit aleyhisselama şu 5 nasihatte bulundu ve nasihatleri ileride kendi oğullarına vasiyet etmesini istedi. Nasihatler şunlardır: 1- oğullarına dünyaya güvenmemelerini söyle. "Çünkü ben baki olduğunu göz önünde alarak cennete güvendim. Fakat Allah beni oradan çıkardı." 2- oğullarına kadınların arzusuna uyarak bir işe girişmemelerini söyle. "Çünkü ben eşimin arzusuna uyarak yasaklanmış ağacın meyvesinden yediğim için sonra pişman oldum." 3- oğullarına girişecekleri her işin sonunu baştan düşünmelerini söyle. "Eğer ben giriştiğim davranışın sonunu düşünseydim, başıma bildiğiniz haller gelmezdi." 4- herhangi bir işe girişirken içinize şüphe düşerse ondan uzak durun. "Çünkü ben yasak ağacın meyvesini yerken içime şüphe düştü, buna rağmen vazgeçmediğim için sonra pişmanlığa düştüm." 5- girişeceğiniz işlerde bilenlere danışın. "Eğer ben yasak ağaca yanaşmadan önce meleklere danışsaydım, başıma bu haller gelmezdi." Mücahit rahimehullah buyurur ki: "Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu yani, bir gün şöyle nasihat etti: 'Sabahladığın zaman akşam ne yapacağım diye düşünme. Akşamı bulunca da yarın ne olacak diye şüphelenme. Yaşarken ölümün için, sıhhatliyken hasta olacağın günlerin için tedbirini al. Çünkü yarın adının ne olacağını bilemezsin.'" Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz bir gün sahabi efendilerimize: "Hepiniz cennete girmek istiyor musunuz?" diye sorar. Sahabiler "Tabii ya Resulullah" diye cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara: "O halde kendinizi uzun vadeli emellere kaptırmayın ve Allah'tan gerçek manada haya edin" diye buyurdu. Sahabiler "Biz hepimiz zaten Allah'tan haya ediyoruz" dediler. Peygamber Efendimiz onlara şu cevabı verdi: "Bu sizinki gerçek manada haya sayılmaz. Allah'tan gerçek manada haya etmek şöyle olur: mezarlığı ve vücutların çürümesini her zaman hatırınızda tutmalısınız. Karın boşluğunuz ile bu boşlukta bulunan organlarınızı, başınız ile üzerine yayılan organlarınızı haramdan korumalısınız. Ahiretin itibarını arzu eden kimse dünyanın süsünü terk etmelidir. İşte Allah'tan gerçek manada haya etmek böyle olur ve böylelikle kul Allah'ın dostu olma mertebesine ulaşır." Peygamber Efendimiz buyurur ki, bu ümmetin ilk huzur ve selameti züht ve yakın sayesinde olacağı gibi en son çöküntüsü de cimrilik ve uzak vadeli emellere sarılmaktan ileri gelecektir. Ümmül Münzir'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir akşam Efendimiz aleyhisselam sahabilere, ey insanlar sizler Allah'tan utanmıyor musunuz diye sordu. Sahabiler neden ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz onlara şöyle karşılık verdi. Yemeyeceğiniz kadar çok servet yığıyorsunuz. Ulaşılması mümkün olmayan uzak vadeli emeller peşinde koşuyorsunuz. Oturamayacağınız evler yükseltiyorsunuz. Rivayet edildiğine göre Efendimiz aleyhisselam bir sohbet esnasında eline 3 çöp alır. Çöpün birini önüne diker, ikincisini yanına toprağa saplar ve üçüncüsünü de uzağa atar. Arkasından sahabilere bunlar neyi temsil eder biliyor musunuz diye sorar. Sahabiler ona Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verince şu açıklamayı yapar. Önüme diktiğim çöp insandır. Şu yandaki ecel, öteye fırlattığım da uzak vadeli emeldir. İnsanoğlu onun peşinden koşup dururken ona yetişemeden daha önce ecel onu yakalar. Söylendiğine göre bir gün Hazreti İsa bir yerde oturuyordu. Bir ihtiyar elindeki kazma ile tarlasını kazıyordu. Hazreti İsa, Allah'ım bu ihtiyarın içinden uzak vadeli emelleri çıkar diye dua etti. Tam o sırada kazmayı bırakarak yere uzandı ve bir müddet durdu. Bu sefer Hazreti İsa, Allah'ım bu ihtiyara uzak vadeli emellerini geri ver diye dua etti. Tam o sırada adamın uzandığı yerden doğrularak yine tarla çapalamaya koyulduğunu gördü. Bunun üzerine Hazreti İsa adamın yanına giderek işe ara vermesini ve yeniden işe koyulmasının sebebini sordu. Adam şu cevabı verdi. Moladan evvel kazma sallarken bir ara artık iyice yaşım ilerledi. Daha ne zamana kadar çalışacaksın diye düşünerek kazmayı yere bıraktım, yere uzandım. Fakat biraz dinlenince kalan günlerimde geçimimi sağlamam gerekir diye düşünerek yeniden kazmayı ele aldım. Yirmi yedinci bölüm, ibadete devam ve haramı terk etmek. İbadetin kelime manası Allah'ın farzlarını yerine getirerek haramlarından kaçınmak ve onun koyduğu sınırları aşmamaktır. Ayet-i kerimede ve la tense nasibeke minet dünya. Allah'ın sana verdiği imkanlar ile ahiret yurdunu ara, dünyadaki payını da unutma mealindeki ayeti ile ilgili olarak bu ayetin telkin ettiği düstur Allah'a ibadet etmek olarak özetlenebilir demiştir. Bilesin ki ibadetin temeli Allah'ı tanımak, ondan çekinmek, umudu ona bağlamak ve kendini her an onun denetimi altında hissetmektir. İnsan bu sıfatlardan uzaklaşınca imanın özünü kavrayamaz. Çünkü Allah'ı tanımaksızın onun beşeri bilgi ve hayal sınırlarını aşkın, benzersiz işitici, görücü, yaratıcı, bilgili ve muktedir bir ilah olduğuna inanmadıkça yapılacak ibadet geçerli değildir. Nitekim taşralı bir Arap Muhammed İbni Ali İbni Hüseyin'e sen Allah'ı ibadet ederken onu görüyor musun diye sorar. Muhammed İbni Ali tabii öyle olmasa görmediğim kimseye niye ibadet edeyim diye cevap verir. Taşralı Arap onu nasıl olabiliyor da görüyorsun diye sorar. Muhammed İbni Ali ona der ki göz bebeklerinin karşılaşması manasında onu gözler göremez fakat gerçek iman sayesinde kalpler görür. Duyu organları vasıtasıyla idrak edilemez. Çünkü insanların bir benzeri değildir. Ayetleri ile tanınır, alametleri aracılığı ile sıfatları tezahür eder. Beşeri hüküm cümlelerinin ötesindedir. İşte o, yerin ve göğün ortaksız tek ilahıdır. Muhammed İbni Ali'nin cevabını dinleyen taşralı Arap bu sözlere Allah peygamberliği nereye havale edeceğini çok iyi bilir diye karşılık verir. Ariflerden birine ilmi batın nedir diye sormuşlar. O da şöyle cevap vermiş. İlmi batın Allah'ın ne bir meleğe ne de bir insana açmadığı ve yalnız sevdiği kulların kalplerine düşürdüğü bir sırdır. Bildirildiğine göre Kâbül Ahbar der ki eğer insanlar Allah'ın azameti hakkında bir tek tane iriliğinde kesin bir bilgiye sahip olsalar sular ve rüzgar üzerinde yürüyebilirlerdi. Kendisini tanımaktan aciz kalmayı itiraf etmeyi iman kabul eden ve nimetlere kavuşanın şükürde yetersiz kaldığını kabul etmesini şükür kabul eden Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Müminlerin Allah'a yakınlık dereceleri birbirinden farklıdır. İbadet dereceleri de değişiktir. İman, kadere rıza, ihlas ve tevekkülde gösterebildikleri yükselişe göre ve ilahi mevhibeden alabildikleri pay oranına göre onları birleştirir. İhlas, kulun işlediği amele karşılık Allah'tan mükafat beklememesidir. Çünkü ayette de buyurulduğu üzere, Estaizu billah, vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de, işlediğiniz amelleri de aslında Allah yaratmıştır. Buna göre yapılan ibadet sevap umuduna ve ceza korkusuna dayanıyorsa, böyle düşünen kul gerçek manada ihlas sahibi olamaz. O kendi nefsi için çalışmış olur. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurur ki, hiçbiriniz yalnız sahibinin korkusu ile görev yapan, yaramaz bir köpek gibi veya ücreti verilmeyince çalışmayan kötü bir çırak gibi olmamalıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz yine ayeti kerimede, mealen bazı kimseler Allah'a tek taraflı bir düşünce ile ibadet ederler. Eğer kendilerine hayır gelirse tatmin olurlar ama eğer bir fitne ile karşılaşırlarsa yüz çevirirler. Bunlar hem dünyada ve hem de ahirette zarardadırlar. Bu apaçık bir ziyandır. Allah'a ibadet etmemiz ve bu ibadetin farz oluşu üzerimize geçmiş farz kereminden dolayıdır. Kaldı ki onun bize bu yolda emir vermiş olması, ibadetimize karşılık mükafat vermesi, fazilet ve emrini kırdığımız takdirde ceza vermesi ise bir adalettir. Tevekküle gelince, sıkıntı ve darlık anında ve başımıza bir bela gelince, gönül rahatlığı ve soğukkanlılık içinde Allah'a güvenmektir. Allah'a tevekkül edenler, her şeye yalnız O'nun gücü yettiğini, ferahlığa çıkaracak araçların, O'nun her şeyi planlayıp zamanı gelince yaratan otoritesine bağlı olduğunu bilirler. Böyleleri ne atalarından, ne çocuklarından, ne servetlerinden, ne de teknolojik ürünlerden medet ummazlar. Tersine O'nun gösterdiği istikametten yürüyerek her şeyi O'na havale ederler. Durum ve şartlar ne olursa olsun O'nun başkasına dayanak ve umut kaynağı olarak tanımazlar. Zaten kendisine tevekkül edenlere o kafidir. Rızaya gelince o da ilahi takdirin her türlü gelişmelerini gönül hoşnutluğu ile karşılamaktır. Alimlerimizin biri der ki, Allah'a en yakın kimseler onun kendilerine ayırdığı payı en ziyade gönül huzuru ile benimseyenlerdir. Şu vecizeyi düşünerek okuyalım. Nice sevinçler aslında hastalıktır. Nice hastalıklar da aslında şifadır. Rivayet edildiğine göre sahabilerden Ebu Derda radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah bana bir şeyler tavsiye et diye başvurur. Peygamber Efendimiz aleyhisselam onun bu arzusunu şöyle cevaplandırır. Ey Ebu Derda, kazancın helal, amelin salih olsun, Allah'tan gündelik rızık dile ve kendini ölülerden say. İşlediğin amelleri beğenmekten sakın, bu durum amelleri ortadan silen korkunç bir tehlikedir. Çünkü amellerini beğenen kimse yaptıkları kabul edilmiş mi yoksa geri mi çevrilmiştir diye düşünmeden Allah'ı minnet borcu altına koyduğu kanaatine varır. Oysa ki hayal kırıklığı ve zillet getiren nice günah vardır ki büyüklük ve kendini beğenmişlik duygusu doğuran ibadetten daha hayırlıdır. Amellerinde riyaya düşmekten de sakın. Allah-u Teala'nın Estaizu billah ve bedâ lehum minallâhi mâ lem yekûnû yahtesibûn. O gün hiç hesap etmemiş oldukları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılır ayeti kerimesi şöyle tefsir edilmiştir. Bazı kimseler dünyada iyilik sayarak işledikleri nice amelleri kıyamet günü olarak karşılarına çıkar. Seleften bir zat bu ayet okunurken vay riyakarların başlarına gelenlere derdi. Öte yandan yine Allah-u Teala Estaizu billah ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Allah'a yaptığı ibadete hiçbir ortak koşmasın ayetin manası da şöyledir. Yani bu kimse yaptığı ibadeti ne gösteriş maksadı ile açığa vursun ne de yaptığından utanarak gizlesin. İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayetlerinden birisi de şudur. Estaizu billah vetteku yevmen turcaun fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlemun. Allah'a döndürüleceğiniz ve herkesi haksızlığa uğramaksızın kazandığının karşılığının verileceği günden korkunuz. Hazreti Davud aleyhisselam Hazreti Süleyman aleyhisselama der ki: 1. Mümin henüz elde edemedikleri konusunda Allah'a tevekkül eder. 2. Mümin elde ettiklerinden hoşnut olur. 3. Mümin elinden kaçanlar için sabreder. Sabır çeşit çeşittir. Birisi en uygun vakitlerde ve eksiksiz olarak farz ibadetleri işlemeye devam etmektir. Bir başkası nafile ibadet işlemeye devam etmektir. Bir diğer arkadaş ve komşuların acı veren davranışlarına katlanmaktır. Bir başka çeşit sabır, fakirliğe ve hastalıklara dayanmaktır. Bir diğer sabır çeşidi de günahlara, nefsin azgın arzularına, günah olması muhtemel şeylere, bütün organların işlerine ve diğeri faydasız davranışlara karşı durabilmektir. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu tarif edilen sabırları Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kaldırabileceğimiz yüklerle de imtihan olmayı bizlere Yüce Rabbim nasip etsin ve işlerinizde kolaylıklar nasip etsin diyerek bugünkü programımız burada sona eriyor. Allah'a emanet olun efendim. Gününüz, geceniz mübarek olsun.